Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 66.
Bir yanda da çağrılmak için can atan ve dileklerine erişince de yüzsüz birer dal kavuk kesilenler vardı. Sofranın her zamanki çağrılıları, Mustafa Kemal'in yardımcılarından, eski silah arkadaşlarından ve yaverlerinden ibaretti. Şimdi bunlara bir de genç gazeteci entelektüel grubu katılmıştı. Bunlar kendi düşüncelerini savunmakla birlikte Mustafa Kemal'e her zaman bir kahraman gözüyle bakarlardı. Bunlardan biri bir övgü şiiri uslubuyla yazdığı bir yazıda, "Günlük yaşayışımızın can sıkıntısı içinde ölen şeyler birbiri arkasından derece derece tekrar hayata kavuşturdu burada. İnanmış bir insanın ne gibi mucizeler yaratabileceğini her zamankinden daha kuvvetli olarak anlıyorduk," der. Lakin yaratılacak mucizeler bununla bitmiyordu. Zira ufukta yeni bir Yunan hücumu belirmişti. İtilaf devletleri bundan önce bir barış toplantısı yaptılar. Yüksek Konsey 1921 Şubat'ında Türk ve Yunan hükümetlerini Londra'da Lloyd George'un başkanlığı altında toplanacak bir konferansa çağırdı. Burada Doğu problemi, daha doğrusu Sevr Antlaşması tekrar gözden geçirilecekti. Konsey, Ankara hükümeti temsilcilerinin de konferansa katılmalarını şart koştu. Bu teklif, Sadrazam Tevfik Paşa tarafından 9 aydan sonra ilk defa bu konuşma için yeniden açılan Ankara-İstanbul telgraf hattıyla Mustafa Kemal'e bildirildi. Mustafa Kemal hükümetinin fiilen tanınması demek olan bu çağrıdan derhal yararlanacaktı tabii. İlerideki stratejik durumunu güçlendirmek amacıyla bir taktik kullandı. Çağrının kendi şahsını değil, yegane meşru ve müstakil hakim kuvvet olan ve yakın zamanlarda anayasaya uygun bir şekil kazanmış bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ilgilendirdiği cevabını verdi. Bundan dolayı hükümet yalnız İtilaf devletleri tarafından değil, padişah tarafından da resmen tanınmalıydı. Tevfik Paşa bunun bir anayasa işi, dolayısıyla sadece memleketin bir iç sorunu olduğunu, onun için İtilaf devletleriyle varılacak bir anlaşmadan sonraya bırakılması gerektiğini ileri sürdü. İşin bu döneminde bu nokta üzerinde takılıp kalmak, Türkiye'nin konferansta hiç temsil edilememesi sonucunu doğurabilirdi. Mustafa Kemal padişaha karşı durumunu böylece belirttikten sonra Tevfik Paşa'ya verilecek cevabı kararlaştırmak için meclisi topladı. Bu cevapta uzun bir başlangıçtan sonra İstanbul hükümeti, bütün memlekette hiçbir hak ve selahiyeti temsil etmeyen düşük bir kuvvet olarak nitelendirildi. Meclis İstanbul'da kurulacak herhangi bir heyete katılmayacağını bildirmişti. Bunun yerine Türk ulusunun tek temsilcisi olan kendi içinden seçeceği bir heyeti Tevfik Paşa'nın heyetinden ayrı olarak Londra'ya gönderecekti. Heyete Rusya dönüşünden sonra tekrar görevine başlamış olan Hariciye Vekili Bekir Sami Bey başkanlık edecekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti İstanbul'dan değil ama Antalya ve Roma'dan geçerek Londra'ya gitti. Roma'da konferanstaki İtalyan başdelegesi ve Dışişleri Bakanı Kont Sforza tarafından karşılanmıştı. Her iki heyet de Savoy Oteli'nde kalıyorlardı. Yalnız katları ayrıydı. Başlarda birbirlerine açıkça uzak durdular. The Times gazetesine göre Bekir Sami Bey Tevfik Paşa ile pek görüşmek istemiyordu. Karşısında bir haydutlar hükümeti temsilcisi bekleyen gazete muhabiri hayal kırıklığına uğramıştı. Bekir Sami Bey'in elbiseleri Bond Street'te yapılmış gibiydi. Sırtındaki bonjur ve çizgili pantolonla gayet şık duruyordu. Kafasında fes bile yoktu. Rahatsız görünen ve dizlerinin üstünde bir örtüyle oturan Tevfik Paşa, bütün anlaşmazlıkları bir çırpıda çözerek Ankara hükümetini Türk milletinin meşru temsilcileri olarak takdim etti. Böylece sözcülük görevini yüklenen Bekir Sami Bey, bütün konferans boyunca Türk görüşünü tek başına savundu. Yalnız asıl istediğinin ne olduğunu açıkça anlatamadığı için Lloyd George'u sinirlendirmekten de geri kalmadı. Aubrey Herbert, The Times gazetesinde konferansın Sèvres Antlaşması'nın porselenini ille de parçalaması şart değildir diye yazıyordu. Üzerine yeni bir vernik vurulursa pekala kullanılacak hale gelebilir. Lakin böyle bir tamire fırsat olmadı. Türkler konuşmalara, Türkiye'nin Avrupa'da 1913'teki sınırlarının geri verilmesi isteğiyle başladılar. Bu teklif, İtilaf Devletleri diplomatlarınca gülümsemeyle karşılandı. İçlerinden birisi de, seridikül diye mırıldanmıştı. Dipnot, gülünç bir şey. Bundan başka İzmir'in boşaltılmasını, boğazların yalnız Türk denetiminde olmasını, yabancı kuvvetlerin İstanbul'dan çekilmesini istiyordu. Times, bunlar o derece aşırı teklifler ki, bir parçacığını kabul etmek, Sèvres Antlaşması'nı büsbütün parçalamak demek olur diye yazıyordu. Yunanlılar, Ankara temsilcileriyle bir arada konferansa katılmayı kabul etmemişlerdi. Onlar da ayrıca dinlendi. Daha önceki konferanslarda Venizelos'un ileri sürmüş olduğu istekleri, bu sefer bir takım nüfus istatistikleriyle şişirilmiş olarak tekrarlamakla yetindiler. Müttefikler bu istekleri dinlendikten sonra Doğu Trakya ile İzmir'de nüfus dağılımını yerinde incelemek üzere bir komisyon kurulmasını teklif ettiler. Bu hakem komisyonunun varacağı sonucun iki tarafça da kabul edilmesini ön şart olarak ileri sürüyorlardı. İstatistik sonuçlarının kendi lehlerine çıkacağından emin olan Türkler bunu bazı şartlarla kabul ettiler. Yunanlılarsa tabii bunu kendileri de bildikleri için kabule yanaşmadılar. Arkadan Türk ve Yunan temsilcileri sözde dostluk havası içerisinde beraberce çay içtiler. İtilaf devletleri bir kere daha düşünerek Sèvres Antlaşması'nda bir takım değişiklikler yapmayı teklif ettiler. Türklere Boğazlar, İstanbul ve Kürdistan konularında bazı tavizler vereceklerdi. Artık sadece kağıt üstünde bir sorun durumuna gelmiş olan Ermenistan konusu da bir Cemiyet-i Akvam Komisyonu'nda incelenecekti. Trakya'da nüfus sayımından bir daha söz edilmedi. İzmir'e gelince adalete uygun bir uzlaşma yapılabilirdi. Bu da bir çeşit muhtar bir Rum yönetimi biçiminde olacaktı. Lakin Türkler geçmişteki denemelerden bunun zamanla bu vilayetin Türkiye'den koparılıp alınması anlamına geleceğini çok iyi biliyorlardı. Bekir Sami Bey, böyle bir çözümün barış getirecek yerde sürekli bir anlaşmazlık kaynağı olacağında ısrar etti. Bununla beraber öteki tekliflerin tam olmasa bile bir takım şartlarla kabul edilebileceğini bildirdi ve hükümetine danışmak üzere Ankara'ya döndü. Yunanlılar da Atina'ya gittiler. Yunanlılar Londra'dan Fransızlarla İtalyanların tutumu ne olursa olsun, Lloyd George'un hala kendi yönlerini tuttuğu kanısı içinde ayrılmışlar. Ama kendilerinin başta istediklerini değiştirmesinden pek de memnun kalmamışlardı. Terazinin bir kefesine bu tekliflere evet demeyi, öbür kefesine de yeniden bir saldırıya girişmeyi koydular. Böyle bir taarruz başarıyla sonuçlanırsa, pazarlık için daha elverişli bir duruma geçebilirlerdi. İngiliz hükümetinin resmi tutumuna aykırı bile olsa, Lloyd George'un bunu fena karşılamayacağından emindiler. Büyük adam bizimle beraberdir, canı isterse ne yapar yapar yine bir kurnazlık bulur, bize yardım eder diye düşünüyorlardı. Bu düşünceleri pek de yanlış değildi. Lord Curzon karısına başbakan, eskiden ne kadarsa şimdi de o kadar Venizelist ve Yunan dostudur diye yazıyordu. Hükümet başkanı olmanın verdiği bütün avantajları da bu uğurda kullanmaktadır. Lloyd George'un Harbiye Nazırı ve rakibi olan Churchill de kendisine gönderdiği bir muhtırada Türkiye ile barış yapmak için ısrar ediyordu. Savaşın yeniden başlaması ihtimali beni çok kuşkulandırıyor. Varsayalım ki Yunanlılar milliyetçi Türkleri şimdiki cephe hattı üzerinde yenilgiye uğratıp daha içerilere sokuldular. Ne kadar fazla toprak işgal eder ve orada ne kadar fazla kalırlarsa bu onlara o kadar pahalıya mal olacaktır. Böyle bir hareketin kötü sonuçlarını sayıp döktükten sonra Bu koşullar içerisinde Yunanlıların yeniden taarruza geçmelerine müsaade etmek büyük bir sorumluluk olacaktır sanırım diyordu. Lakin Lloyd George bu türlü uyarmalara kulak verecek halde değildi. Mart'ın 23'ünde Yunanlılar Bursa ve Uşak'tan taarruza kalktılar. Lloyd George'un bir kabine toplantısında söylediğine göre Türkler Yunan cephesinde büyük bir yığınak yapmışlardı. Meşru savunma durumunda olan Yunanlıları bu yığınağa saldırmaktan kimse alıkoyamazdı. Sir Henry Wilson'a göre Harbiye Nezareti'nin elinde Türklerin bu demir yolu boyunca bir yığınak yapmış olduklarına dair hiçbir bilgi yoktu. Dolayısıyla bu taarruz hiçbir kışkırtmaya dayanmayan, büsbütün haksız bir saldırıdır. Bunu Lloyd George da bilir. Bütün hikaye bir dalavereden, iğrenç bir dalavereden başka bir şey değildir. Çünkü Yunanlılar, Türkler şu anda daha 15 gün önce Londra'da kendilerine bildirilen koşulları görüşmekteyken, Lloyd George'un tam bilgisi altında onlara hücum etmişlerdir. Londra görüşmeleri Türklere hiç olmazsa kuvvetlerini toparlamak, silahlarını arttırmak ve Eskişehir'in savunmasını güçlendirmek için zaman kazandırmıştı. Yunanlıların çatal taarruzunun amacı kuzeyde Eskişehir ve güneyde Afyonkarahisar'dı. Afyon'u fazla bir güçlüğe uğramadan ele geçirdiler, arkadan şehrin doğusundaki Konya yoluna yerleştiler. Mustafa Kemal onları tutmak için kuzeyden kuvvet getirmek zorunda kaldı. Sonradan Yunanlıların bu hücumunu bir strateji yanlışı olarak nitelemiştir. Böyle yapacak yerde kuvvetlerini kuzeye doğru kaydırıp Eskişehir'e yönelttikleri hücumu desteklemeleri ve başarısını sağlamaları gerekirdi. Her neyse, yine eskiden izledikleri yol üzerinde ilerledikleri sırada sıkı bir Türk direnmesiyle karşılaştılar. Türkler Eskişehir önünde dik kayalıklarda mevziye girmiş, etkili bir topçu kuvveti de yerleştirmişlerdi. Yunanlılar ancak 8 gün süren bir savaştan sonra İnönü'deki Türk mevzilerini yarabildiler. Eskişehir'in önündeki ova bir kere daha ayaklarının altında göründü. Lakin Türkler takviye almışlardı, bir karşı saldırıya kalkarak Yunanlıları bir daha kayalıklara püskürttüler. Yunanlılarla beraber bulunan Ernest Hemingway adlı bir harp muhabiri, yeni gelmiş, hiçbir şey bilmeyen Konstantin subayları komutasında hücuma geçtikleri yerde, Yunan topçusu kendi asıl kuvvetleri üzerine ateş açmıştı diye anlatır. İngiliz gözlemcisi çocuk gibi ağlıyordu. Hayatında ilk olarak burunları pomponlu sivri pabuçları havaya dikilmiş beyaz bale eteklikli ölülere rastlıyordu. Türkler sımsıkı yığın halinde koşarak geliyorlardı. Kendisi ve İngiliz gözlemcisi ciğerleri patlayıncaya ve ağızlarına acı bir tat doluncaya kadar koştular, kayaların arkasında durdular. Ama Türkler de durmadan üstlerine geliyorlardı daha büyük bir yığın halinde. Dipnot, Kilimanjaro'nun karları. Bunun sonucunda güneydeki Yunan kuvvetleri de Afyon'dan çekilmek zorunda kaldılar. Mustafa Kemal bu ilerlemenin yanlış bir strateji olduğu konusundaki eleştirisinde haklı çıkmıştı. Yunanlılar ağır kayıplar verdiler ama kuvvetleri yok olmaktan yakayı sıyırdı. Çökmüş bir yol boyunca sonu gelmez bir asker, katır, öküz arabası ve kamyon dizisi halinde Bursa'ya doğru çekilen bir Yunan tümeniyle bir arada bulunan Profesör Toynbee, güney yönündeki dağlardan hiçbir düşman kuvvetinin üzerlerine saldırmadığını görerek hayret etmişti. Dipnot, The Western Question in Greece and Turkey. Aslında Türkler bütün eldeki kuvvetlerini güneydeki Yunanlıların çekiliş yolunu kesmek için tren hattı üzerine sürmüşlerdi. Ne var ki bu işte başarı sağlayamadılar. Mustafa Kemal bu başarısızlığın sebebini Refet Paşa'nın görüşünün ve kullandığı tabiyenin yanlışlığında buldu. Fevzi Paşa ile beraber Refet Paşa'nın karargahına giderek durumu yerinde inceledikten sonra kendisini Ankara'ya gönderdi ve Milli Müdafaa Vekilliğini teklif etti. Batı cephesindeki orduların ikisini de İsmet Paşa'nın komutasına verdi. Refet Paşa, Mustafa Kemal'e karşı dik başlı davranıyor, savaş alanında ise bazen sorumsuzluğa kadar varan bir başına buyruklukla hareket ediyordu. Mustafa Kemal onun bu şekildeki davranışlarından usanmıştı. Ankara'da olursa yaptıklarını daha dikkatle kontrol edebilirdi. Öte yandan İsmet Paşa'nın cephede kendisine verilecek planları tam olarak uygulayacağına güveni vardı. Bütün dünya tarihinde sizin İnönü Meydan Muharebesi'nde üzerinize aldığınız vazife kadar ağır bir ödevi yüklenmiş kumandanlar çok azdır. Milletimizin istiklal ve hayatı, dahiyane idareniz altında şerefle vazifelerini gören kumandan ve silah arkadaşlarınızın kalp ve hamiyetine büyük emniyetle istinad ediyordu. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. İstila altındaki bedbaht topraklarımızla beraber bütün vatan, bugün en uzak köşelerine kadar zaferinizi kutluyor. Düşmanın istila hırsı, azim ve hamiyetinizin yalçın kayalarına başını çarparak paramparça oldu. Evet, bu zafer nihai bir zafer olmaktan uzaktı. Ama Mustafa Kemal'in söylediği gibi, milletin makus talihinde bir dönüm noktası olmuştu. Milliyetçiler, henüz sayı ve silah bakımından zayıf olmakla beraber, Yunanlılara karşı kurmay çalışmalarında ve stratejide üstünlüklerini göstermişlerdi. Yunanlılar bunu kolay hazmedemiyorlardı. Daha önce yaptıkları denemeye rağmen, Türklerin düzensiz ordudan düzenli orduya geçişleri onları yine sürprizle karşılaştırmıştı. Lakin Türklere karşı duymaları gereken saygıyı bir türlü açığa vuramadıkları için, yenilgilerinin nedenini Profesör Toynbee'nin söylediği gibi bir gizli el efsanesiyle açıklamaya çalışıyorlardı. Türk topçusu bu kadar iyi atış yapabildiğine göre muhakkak ya Rus ya da Alman topçu subaylarının komutasındaydı. Siperler içinde muhakkak İtalyan istihkamcıları vardı, piyade erleri muhakkak Fransız subaylarının emrindeydi. En sonunda kendim gözlerimle görerek bütün bunların hayal ürünü olduğunu anladım ve içim rahat etti. Türk'ün eski asker ruhu yeniden canlanmıştı. Yepyeni bir ordu kurulmuş ve başına modern savaş usullerini iyi bilen genç subaylar geçmişti. Şimdiden sonra daha henüz uzak ve belli belirsiz de olsa önünde zaferin yaklaşan ışığını görebilecekti Mustafa Kemal. Kitabın sonu.
Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.